Ayrım 19. Sunset Park, Paul Auster, sayfa 238. Morris Heller. Bu şişeci İngiltere'ye gidip geldi ve oradaki deneyimleri dünyanın rengini değiştirdi. 25 Ocak'ta New York'a döndüğünden beri kendisini tamamen tefekküre vermek üzere boş şişelerle boş teneke kutuları toplamaktan vazgeçti. Boş şişeci İngiltere'de ölümün eşiğinden döndü. Boş şişeci zatürre oldu. 2 hafta hastanede yattı ve İngiltere'ye ruhsal çöküntüden ve intihar eğiliminden kurtarmak için gittiği kadın onu ölümden kurtardı. Bunu yaparken kendisini de bunalımdan kurtardı ve büyük olasılıkla bir evliliği de kurtarmış oldu. Boş şişeci yaşadığına seviniyor. Boş şişeci günlerinin sayılı olduğunu biliyor. O yüzden günler peş peşe ve her gün bir öncekinden daha hızlı geçip giderken onları iyice inceleyebilmek için şişelerle teneke kutuları aramaktan vazgeçti. Çeşitli gözlemlerin arasından gözlem defterine şunları not etti. 25 Ocak. Yıllar geçtikçe daha çok güçlenemiyoruz. Kederlerin ve acıların birikmesi daha fazla kedere ve acıya katlanabilme kapasitemizi azaltıyor. Keder ve acı kaçınılmaz olduğu için de geç yaşta karşılaştığımız ufak bir aksilik bile gençliğimizdeki çok büyük bir trajedi kadar etkili oluyor. Bardağı taşıran son damla. Örneğin aptal penisin bir başka kadının vajinasına giriyor. Vale o alçakça serüven olmadan önce bunalımın eşiğindeydi zaten. Ömrü boyunca çok çekti. Bir insanın katlanabileceğinden çok daha fazla acıyı yaşadı ve kendini dirençli, güçlü olmaya zorladıysa da sandığının yarısı kadar bile gücü yok. Ölmüş bir koca, ölmüş bir oğul, kaçıp gitmiş bir üvey oğul ve ihanet eden ikinci koca, ölmek üzere olan ikinci koca. Yıllar önce Kolombiya'nın felsefe fakültesindeki seminerde onu Barnard Koleji'nden gelip doktora öğrencilerin sınıfına alınan o zeki kızı, ince güzel yüzü narin elli o kızı ilk gördüğünde inisiyatifi ele alsaydın neler olurdu? Onca yıl önce Carl ve Marilee'den çok önce birbirinizden elektriklenmiştiniz. İkiniz de genceciktiniz. Biriniz 22, diğeriniz 20 yaşındaydınız. Onun peşini hiç bırakmasaydın, flörtün sonunda evlenseydiniz ne olurdu? Sonuç, ölmüş bir koca olmazdı, ölmüş bir oğul olmazdı, kaçıp gitmiş bir üvey oğul olmazdı. Tabii başka acılar, başka kederler olurdu ama ötekiler olmazdı. Şimdi seni ölümden döndürerek bütün umutların suya düşmesini engelledi. Hala soluk olan gövden, onun en büyük zaferi sayılmalı. Öyleyse daha umut var ama kesin değil. Bir ateşkes yapıldı, barış isteği belirtildi ama her iki tarafında iştenlikle aynı düşüncede olup olmadığı belli değil. Oğlan hala barış yolunda bir engel. Vale bağışlayamıyor ve unutamıyor. Oğlanla annesinin senin salak durumunu sormak için New York'tan telefon etmelerinden sonra bile oğlanın senin durumunu izlemek için 2 hafta boyunca her gün aramaya devam etmesinden sonra bile Vale bağışlamıyor. Paskalya tatilinde İngiltere'de kalacak, sen de tekrar oraya gitmeyeceksin. Zaten gereğinden fazla zaman kaybettin. Ofiste sana ihtiyaç var. Batan geminin kaptanı tayfalarını terk etmemeli. Belki aylar geçtikçe Vale de fikrini değiştirir. Belki daha esnek davranır. Ama onun uğruna oğlunla bağlarını koparamazsın. Oğlun uğruna karından da vazgeçemezsin. İkisini de istiyorsun. İkisi de senin olmalı ve onlar birbirini istemese de sen şu ya da bu yolla ikisiyle de birlikte olacaksın. 26 Ocak. Oğlanla bir akşam buluştuktan sonra kendini müthiş bir hayal kırıklığına uğratılmış gibi hissediyorsun. Belki fazlasıyla uzun yıllar boyunca beklentilerin oldu. Belki fazlasıyla uzun yıllar boyunca yeniden buluşmanın nasıl olacağını hayal edip durdun. O yüzden buluşma gerçekleştiği zaman hiç de beklediğin gibi olmadı. Çünkü hayal gücü çok etkili bir silahtır. Yıllardır hayalinde kurduğun sayısız kavuşma sahneleri, gerçekleşen kavuşmadan çok daha zengin, çok daha dolu, duygusal açıdan çok daha doyurucuydu. Oğluna gücenmekten, içerlemekten kendini alıkoyamadığın için de rahatsız oluyorsun. Gelecek için herhangi bir umut olacaksa senin de bağışlamayı ve unutmayı öğrenmen gerek. Ama oğlan daha şimdiden seninle karının arasına girdi ve karının duyguları değişip oğlunu yeniden dünyasına kabul etmedikçe de oğlun karınla senin aranda oluşan uzaklığı belirlemeyi sürdürecek. Ama bütün bunlara karşın oğlanla yeniden buluşmak bir mucizeydi. Üstelik çocuk pişmanlığında öylesine samimiydi ki, ilişkinizde temiz bir sayfa açmayı istememek için taştan yaratılmış olmak gerekir. Ama birbirinizin yanında huzursuz olmamak için, birbirinize yeniden güvenebilmek için biraz zaman geçmesi gerek. Oğlan fiziksel olarak iyi görünüyor, güçlü kuvvetli formunda ve gözlerinde insanı yüreklendiren bir parıltı var. Tıpkı Marilyn'in gözleri, annesinin silinmez damgası. Miles, mutlu günleri iki kez seyrettiğini ve annesinin harika bir Vine olduğunu söylüyor. Üçüncü bir kez izlemeye tahammül edebilirse oyuna beraber gitmenizi önerdiğin zaman sevinçle kabul etti. Aşık olduğu genç kızı Pilar'ı uzun uzadıya anlattı. Pilar Hernandez Sanchez Gomez soyadını şimdi anımsayamıyorsun. Kız Nisan'da tekrar New York'a gelince seninle tanıştırmak istiyor. Gelecek için belirli bir planı yok. Şimdilik Mike Natton'ın dükkanında çalışıyor. Yeterince para biriktirebilirse gelecek yıl üniversiteye dönüp diplomasını almayı düşünüyor. Belki olur. Tabii her şey durumlara bağlı. Ona geçmişle ilgili zorlayıcı sorular soracak cesaretin olmadı. Örneğin neden kaçıp gittiğini ya da bu kadar uzun zaman neden saklandığını soramadın. Sevgilisini Florida'da bırakıp New York'a neden geldiğini de sormadın. Bir gün sorulara da sıra gelecek. Dün gece sadece birinci raunttu. İki boksörün kapışmadan önce birbirlerini yoklamasıydı. Tabii ki onu seviyorsun. Bütün yüreğinle seviyorsun ama artık onun hakkında ne düşüneceğini bilmiyorsun. Bırak, sevilmeye değer bir oğul oldun artık kendisi kanıtlasın. 27 Ocak. Şirket batarsa çölde 40 yıl. İnsanların kitaplardan nefret ettiği bir ülkede edebiyat yayınlamak adında bir kitap yazacaksın. Noel satışları korktuğundan da beter oldu. Şimdiye kadarki en kötü Noel satış rakamı. Ofiste herkes üzgün. Emektarlar, genç çocuklar, baş editörlerden bebek yüzlü stajyerlere kadar herkes üzgün. Senin güçten düşmüş bir deri bir kemik kalmış gövden de gelecek için fazla güven vermiyor. Yine de döndüğüne seviniyorsun. Ait olduğunu hissettiğin yerde bulunmaktan hoşnutsun ve Alman'la İsrail'i seni geri çevirmiş olsalar da durumdan hastalanmadan önceki kadar umutsuz değilsin. Her şeyi yerli yerine oturtmak için ölümle kısa bir sohbetten daha etkili bir şey yoktur. Ve o İngiliz hastanesinde zamansız bir gidişi önleyebildinse, şirkette bu berbat kasırgadan kurtarmanın yolunu bulacağını tahmin ediyorsun. Hiçbir fırtına sonsuza dek sürmez. Sen de tekrar dümene geçince patronluk konumundan nasıl hoşlandığını, bu ufak şirketin yıllardır seni nasıl ayakta tuttuğunu anlıyorsun. Üstelik iyi bir patron olmalısın, en azından değer verilen bir patron. Çünkü dün işe döndüğünde Jill Hersberg seni kucaklayıp, "Tanrı aşkına Morris, yalvarırım bir daha böyle yapma lütfen," dedi. Sonra çalışanların hepsi, kadınlı erkekli 9 kişi teker teker ofisine gelip sana sarıldılar. O uzun kargaşalı yokluğundan sonra geri döndüğün için sana hoş geldin dediler. Kendi ailen paramparça olmuş olabilir ama bu da senin ailen ve senin görevinde onları korumak. Çevrelerindeki budala kültüre karşın kitapların hala geçerli olduğunu, yaptıkları işin önemli bir iş, temel bir iş olduğunu anlamalarını sağlamak. Senin duygusal, sersem bir moruk olduğuna, çağ dışına düştüğüne kuşku yok ama akıntıya karşı yüzmeyi seversin. 35 yıl önce şirketin kuruluş ilkesi de buna dayandı. Şimdi yolundan şaşmaya hiç niyetin yok. Çalışanların hepsi işlerini kaybetme endişesi içinde. Birbirleriyle konuşurlarken onları izlediğinde bu kaygıyı üzerinde görüyorsun. O yüzden bugün öğleden sonra genel bir toplantı yaptın. Onlara 2008'i unutmalarını, 2008'in artık tarihi olduğunu ve 2009 daha iyi olmasa bile Heller Books'ta kimsenin işten çıkarılmayacağını söyledin. Yayıncılar beyzbol ligini unutmayın dedin. Personel azalırsa ilkbaharda takım kurulamaz ve Heller Books'un övünç kaynağı olan peş peşe 27 mevsimde maç kaybetme özelliği de sona erer. Bu yıl beyzbol takımı olmayacak mı? Böyle bir şey düşünülemez. 6 Şubat. Yazarlar kesinlikle gazetecilerle konuşmamalı. Röportaj basitleştirilmemesi gereken bir şeyi basitleştirmekten başka işe yaramayan yoz bir edebiyat türüdür. Renzo bunu bilir ve bildiklerine göre hareket eden bir insan olduğu için de yıllardır çenesini tuttu. Ama bu akşam daha bir saat önce sona eren yemekte, bugün öğleden sonra bir kayıt cihazına konuştuğunu, genç bir öykü yazarının sorduğu soruları yanıtladığını anlattı. Bant çözüp yaptıktan sonra ve Renzo onayladıktan sonra röportaj yayınlanacakmış. Bunu neden yaptığını sorduğun zaman Renzo özel bir durum olduğunu söyledi. Röportaj için o öykü yazarı gencin arkadaşı olan Banknat'ın ricacı olmuş. Renzo da senin Banknat'ına ne kadar çok şey borçlu olduğunu bildiği için bu isteği reddetmenin bağışlanamaz bir kabalık olacağını düşünmüş. Bir başka deyişle Renzo sessizliğin seninle arkadaşın hatır için bozmuştu. Sen de bu yüzden ne kadar duygulandığını, şükran duyduğunu söyledin. Renzo da bank için bir şey yapabilmenin senin gözünde taşıdığı anlamı anladığını söyledi. Bankın hatır için, senin hatırın için yapılmış bir röportaj. Ama Renzo konuşmaya razı olmadan önce genç yazarın kabul etmesi şart olan bazı kısıtlamalar koymuş. Renzo'nun yaşamı ya da yapıtlarıyla ilgili soru olmayacak. Politika konusunda soru olmayacak. Başka yazarların, ölmüş yazarların, Renzo'nun bazılarının çok iyi, bazılarının biraz tanıdığı ve övmek istediği yeni ölmüş yazarların yapıtları dışında hiçbir konuda soru olmayacak. Renzo kesinlikle saldırı yok. Sadece övgü var, dedi. Röportaj yapacak kişi önceden bir isim listesi verip bunların içinden sadece 5 ya da 6 kişiyi seçmesini istemiş. Çünkü liste hepsi hakkında konuşulamayacak kadar uzunmuş. William Geddes, Joseph Heller, George Plimpton, Leonard Michels, John Grigory, Downey, Alain Robbie Gerald, Susan Sontag, Arthur Miller, Robert Crowley, Kenneth Ko, William Strunt, Rupreezy Kopinski, Kurt Vonnegut, Gross Polly, Norman Mailer, Harold Pinter ve daha geçen hafta ölen John Updike. Birkaç yıl içine göçüp gitmiş koca bir kuşak. O yazarların çoğunu sen de tanıdın. Onlarla konuştun. Birbirinizin sırtını sıvazladınız. Onlarla hayran oldun. Renzo adlarını sayarken ne çok kişi olduklarına şaşırdın. Ve onların anısına kadehlerinizi kaldırırken ikinizin üzerine de hüzün düştü. Renzo havayı değiştirmek için William Strunk'la ilgili bir hikayeyi Fransız dergisi Le Nouvel Observateur'la ilgili yıllar önce olmuş bir anekdotu anlatmaya başladı. Dergi bir sayısını bütünüyle Amerika'ya ayırmayı planlamıştı ve bu işlemeyi umdukları konulardan biri de yaşlı bir Amerikalı romancıyla genç bir Amerikalı romancının uzun söyleşisiydi. Dergi Strayhorn'la iletişim kurmuş, o da konuşmak isteyeceği genç yazar olarak Renzo'nun adını vermişti. Derginin bir editörü o sırada her zaman olduğu gibi kendisini yeni romanı kaptırmış olan Renzo'yu aramış. Renzo bu öneriyi kabul edemeyecek kadar meşgul olduğunu, Strayhorn'un önerisine onur duyduğunu ama fazlasıyla meşgul olduğunu kadına söyleyince kadın bu ret cevabı yüzüne öylesine bir şok geçirmiş ki kendini öldüreceğini söylemiş. Je me suicide ama Renzo gülüp geçmiş. Bu kadar önemsiz bir şey için kimsenin intihar etmeyeceğini, kadın da ertesi sabah kendini daha iyi hissedeceğini söylemiş. Strayhorn'u da çok iyi tanımıyormuş. Sadece bir iki kez karşılaşmışlar ama telefon numarasını biliyormuş. Ve intihara niyetli editörle konuştuktan sonra kendisini önerdiği için teşekkür etmek, ancak bir roman yazmakla meşgul olduğu için öneriyi reddetmek zorunda kaldığını söylemek üzere Strayhorn'u aramış. Strayhorn'un da anlayış göstermesini rica etmiş. O da çok iyi anlıyorum demiş. Zaten baştan Renzo'yu da bu nedenle önerdiğini söylemiş. Çünkü o da söyleşi yapmayı istemiyormuş ve Renzo'nun dergiye hayır deyip kendisini kurtaracağından aşağı yukarı eminmiş. Teşekkür ederim Renzo, bana büyük iyilik yaptın demiş. Gülüşmüşler. Sen de Renzo da Strayhorn'un bu sözünü çok güldünüz. Sonra Renzo şöyle dedi. Ne kadar nazik bir insan, ne kadar kibar. Editörü hayır diyemediği için bu işi onun yerine yapayım diye beni önermiş. Ama ya ben peki deseydim, o zaman ne olacaktı? Herhalde ikimize karşılıklı oturup dünyanın ne halde olduğu konusunda konuşma fırsatı verdiklerine sevinmiş, memnun olmuş gibi yapacaktı. İşte o öyle biriydi. İyi insandı. Kimseyi kırmak istemezdi. Strayhorn'un iyiliğinden söz ettikten sonra PENN'in Live Expo'ya destek kampanyasını konuşmaya başladınız. Bütün dünyadan çeşitli yazarların imzaladığı bir af çağrısı 20 Ocak'ta yayımlandı. PEN, Nisan'da düzenlenen yıllık bağış toplama yemeğinde Louis'a gıyabında onur ödülü vermeyi de planlıyor. Tabii sen de orada olacaksın. Şimdiye kadar o yemeğe gitmemezlik etmedin. Hiç ama durum pek parlak görünmüyor. Live Expo'ya New York'a ödül vermenin onun Beijing'deki durumunu gözaltındaki adam ve kuşkusuz yakında tutuklanacak olan adam konumunu etkileyeceğini beklemiyorsun. Renzo'nun dediğine göre PEN'de çalışan genç bir kadın Oğlunun Brooklyn'de kaldığı evde oturuyormuş. Dünya ne küçük değil mi? Evet Renzo, dünya gerçekten küçük. 7 Şubat. 26 Ocak'taki ilk karşılaşmanızdan sonra oğluna iki kez daha buluştun. Birincisinde gişeye iki bilet bırakan Marilyn'in davetlisi olarak. Mutlu günlere gittiniz. Oyunu kendinizden geçercesine hayranlıkla izlediniz. Marilyn harikaydı. Oyundan sonra onun soyunma odasına gittiniz. O da ikinizi öpücüklere boğdu. Canlı seyirci karşısında oynamanın coşkusuyla, bütün gövdesine yayılan aşırı adrenalin salgısıyla Marilyn'in gözleri alev alev parlıyordu. Çocuk çok sevinçli görünüyordu, özellikle de sen annesiyle kucaklaşırken. Sonradan belki ömründe ilk kez sizi sarmaş dolaş gördüğünü fark ettin. Oğlun savaşın artık sona erdiğini, savaşçıların çoktan silahlarını bırakıp kılıçlarından saban yaptıklarını. İbrani peygamberi İshaya'nın kutsal kitabından yola çıkan bu deyim, savaş araçlarının ve teknolojilerinin barışçıl sivil amaçlarla kullanışı anlamına geliyor. Anlıyor. Tiyatrodan sonra Korngold ve Lady Swan'le Arnion Meydanı yakınında küçük bir lokantada yemek yediniz. Oğlan az konuşuyordu ama çok dikkatliydi. Oyunla ilgili çok yerinde yorumlar yaptı. İkinci perdenin başındaki "Selam sana kutsal ışık" repliğinden söz açıp Beckett'ın o noktada Milton'dan neden alıntı yaptığını anlattı. Işığın ancak karanlığın karşısında kutsal olabileceğini, o yüzden sürekli gündüz olan bir dünyada o sözlerin yarattığı ironiyi vurguladı. O konuşurken oğluna bakan annenin gözleri hayranlıkla parlıyordu. Marilyn aşırılıkların kraliçesiydi, çıplak duyguların Meryem'iydi. Onu biraz da kıskançlıkla seyrederek oturuyordu. Onun bu tavrı biraz hoşuna gidiyordu. Ama kendi de oğlunla arana mesafe koymayı neden hala sürdürdüğünü soruyordu. İkinci sefer oğlunun yanında daha rahattın. Belki ona yeniden alışıyordun ama henüz yakınlık göstermeye hazır değildin. Sonraki buluşma daha samimi geçti. Eski günlerin hatırına bu akşam Joe Junior'ın yerinde yemek yediniz. İkiniz baş başa yağlı hamburgerleri, vıcık vıcık patates kızartmalarını gövdeye indirdiniz. Daha çok beyzboldan konuştunuz. O konuşma kendi babanla yaptığın çeşitli konuşmaları anımsattı. Coşkulu ama tamamen nötr. Tehlikesiz bir konu. Ama sonra Miles sözü Herb Score'un ölümüne getirdi ve sana telefon etmeyi, senin babanı Miles'ın hiç görmediği büyük babasını mahvetmiş olan, aynı sakatlık yüzünden kariyeri sona eren o top atıcı hakkında konuşmak istediğini, ancak sonradan şehirler arası telefon uygun düşmeyeceğini düşünerek aramaktan vazgeçtiğini söyledi. Yine de sonunda ilk görüşmenizin telefonda olması ne tuhaf. Sen hastanedeyken Brooklyn ile Exeter arasındaki telefon konuşmaları, Miles seni bir daha göremekten ne kadar da korkuyordu. Yemekten sonra onu Downing Caddesi'ne götürdün. İşte orada eski apartmanın salonunda Miles birdenbire çözüldü ve hışkıra hışkıra ağladı. O gün, yıllar önceki o gün, güneşten kızmış yolda giderlerken Bobby ile kavga ettiklerini ve o araba gelmeden hemen önce Bobby'yi ittiğini, kendinden daha ufak yapılı olan Bobby'yi yere düşürecek kadar sertçe ittiğini ve çocuğun o yüzden ezilip öldüğünü anlattı. Sen sesini çıkartmadan dinledin. Söyleyecek tek sözcük bulamıyordun. Bunu bilmeden geçen onca yıldan sonra şimdi öğrenmek, olayın bayağılığı, iki üvey kardeş arasındaki yeni yetmelere özgü itiş kakış ve o itmenin neden olduğu bütün o acılar. Oğlanın itirafından sonra pek çok şey açıklığa kavuştu. Onun içine kapanışı, kendi hayatından kaçışı, bir tür kendini cezalandırma gibi mavi yakalara uygun işlere girmesi, bir anlık öfke yüzünden 10 yılı aşkın cehennem hayatı. Bağışlanabilir mi? Bu gece onu bağışladığını belirtecek sözler bir türlü ağzından dökülemedi ama en azından ona sarılıp kucaklamayı akıl edebildin. Asıl sorun şu, bağışlanması gereken bir durum var mı? Büyük olasılıkla yok ama yine de Miles bağışlanmalı. 8 Şubat, Pazar günü Val'le telefon konuşması. Sağlığın için kaygılanıyor. Nasıl idare ettiğini merak ediyor. İstifa ederek eve dönüp sana bakması daha iyi olmaz mı diye soruyor. Çalışkan, işine düşkün karının üniversite yöneticilerine buraya kadar arkadaşlar. Benim adamın karın ağrısı tuttu. Gitmem şart. Öğrencilerin de anasını satayım. Hem onlar kendi kendilerini de öğrenebilirler dediğini düşünüp gülüyorsun. Bu sahneyi Val'le anlatınca o da kıkır kıkır gülüyor. Uzunca bir süredir ilk kez güldüğünü görüyorsun. Aylardır ilk kez gerçekten gülüyor. Dün gece oğluna yemek yediğini söylüyorsun. Vale hiç oralı olmuyor, hiç soru sormuyor. Sadece diye mırıldanarak seni dinlediğini belirtiyor. Başka bir şey söylemiyor ama sen bastırıyorsun. Oğlanın sonunda kendini toparladığını söylüyorsun. Yine bir sesi. Tabii itiraf konusunda hiç değinmediğini söylemeye gerek yok. Bir an sessizlik oluyor, sonra Vaila kendini yeniden kitabına devam edecek kadar güçlü hissettiğini söylüyor. Sence bu da iyi işaret. Sonra onu Renzo'nun sevgililerini gönderdiğini, senin de sevgililerini gönderdiğini ve bütün vücudunu öpücüklere boğduğunu söylüyorsun. Konuşma sona eriyor. Bir bütün olarak düşünce hiç de olumsuz bir konuşma değil ama telefonu kapattıktan sonra bir boşlukta kaldığın duygusuna kapılarak evde dolanmaya başlıyorsun. Oğlan Vale ile ilgili pek çok soru sordu ama Vale'nin onu yüreğinden söküp atmış olduğunu ona söyleyecek cesareti hala bulamadın. Boş şişeci artık takım elbise giyip kravat takıyor. Boş şişeci işe gidiyor, faturalarını ödüyor, örnek bir vatandaş oldu. Ama boş şişeci hala kafasının içinde ve dünya yükünün altında ezildiği gecelerde hala elleriyle dizlerinin üzerine çöküp aya doğru uluyor. 15 Mart. 7 Şubat'ta son yazdıklarından bu yana oğlanı 6 kez daha gördün. Cumartesi günü Kırık Eşyalar Hastanesi'ne gittin. Onun resim çerçeveleyişini seyrettin. Oğlunun bütün isteğini bu olup olmadığını, yaşlanınca kadar olur olmaz işlere girip çıkmakla yetinip yetinmeyeceğini sordun kendi kendine. Yine de onun karar vermeye zorlamıyorsun. Arada bir dediği gibi sonbaharda üniversiteye dönüp diploma almasını içten içe istersen de onu kendi haline bırakıyor ve bundan sonra olacakları görmeyi bekliyorsun. Tiyatronun kapalı olduğu bir pazartesi gecesi yine Corn Gold ve Le Sueur'le birlikte dört yemek. Bir gece Bresson'un eski başyapıtı bir idam mahkumu kaçtığı seyretmek için sinemaya gidiyor. Hafta ortasında bir öğle yemeği. Yemekten önce Miles ofise geldi. Sen de ona ofisi gezdirdin. Ufak kadrondaki yiğitlerle tanıştırdın. O gün öğleden sonra aklına çılgın bir fikir geldi. Acaba onun kadar zeki ve kitaplarla ilgili bir çocuk yayın dünyasında kendine bir yer edinemez mi? Örneğin Heller Books'ta çalışmaya başlayıp ileride babasının halefi olacak biçimde yetiştirilemez mi diye düşündün ama insan aşırı hayaller kurmamalı. İnsanın beynine zehirli tohumlar eken düşüncelerine kapılmamalı. En iyisi bir başkasının, özellikle de kendi oğlunun geleceğini tasarlamaktan uzak durmak. Renzo'nun Park Slope yakınındaki evinde bir akşam yemeği, oğlunun vaftiz babası o gece çok keyifli. Yeni bir romana başlamış. Artık gerek iş gerekse sanat çevrenindeki durgunluktan, batıp mahvolmaktan, yangını söndürmenin yolunu bulmaktan söz edilmiyor. Sonra Miles'ın oturduğu eve ziyaret, Sunset Park 4 numaradaki yaşantıyı görme fırsatı. Kasvetli köhne bir yer ama onun arkadaşlarını gördüğüne sevindin. Tabii en çok da başarılı biri gibi görünen Bang'ı, sonra o iki kız, P.E.N'de çalışan Lixu Xu davasına uzun uzadıya söz eden ve sana ebeveyninin kuşağı hakkında İkinci Dünya Savaşı dönemindeki genç kadınlarla erkekler hakkında ayrıntılı sorular soran Alice ve gecenin geç saatinde sana ömründe gördüğün en azgın erotik desenlerle dolu resim defterini gösteren o kendi halinde şirin Ellen, o desenleri görünce durdun, sadece bir an pornografik sanat kitapları dizisiyle yayın evi batmaktan kurtulabilir miyim diye aklından geçirdin. Tam ilk kez tahliye ihbarnamesi gelmiş, şanslarını zorladıklarını, tehlikeli bir noktaya gelebileceklerini söyleyerek onları uyardın ama bank yumruğunu masaya indirip sonuna kadar direneceklerini söyledi. Sen de lafı uzatmadın. Ne de olsa onlara ne yapacaklarını söylemek senin üzerine vazife değil. Hepsi az çok büyümüş, olgunlaşmış insanlar. Yanlış da olsa kendi kararlarını verebilecek durumdalar. 6 kez daha buluştuktan sonra oğlanla yavaş yavaş yakınlaştınız. Artık sana açılıyor. İkinizin yalnız olduğunuz gecelerden birinde büyük olasılıkla Bresson'un filminden sonra sana Pilar Sanchez'le olan hikayenin tamamını, Florida'dan neden kaçmak zorunda kaldığını anlattı. Doğrusunu söylemek gerekirse Miles kızın ne kadar genç olduğunu söyleyince çok şaşırdın ama biraz düşününce oğlunun o yaşta birine aşık olmasının çok mantıklı olduğunu fark ettin. Çünkü çocuğun yaşamı parçalandı. Uygun ve doğal gelişiminden koptu. Her ne kadar koca bir adam gibi görünüyorsa da iç benliği 18'inde, 19'unda kaldı. Ocak ayında bir an kızı kaybetmekten korkunttuğunu anlattı. Müthiş kavga etmişler. İlk ciddi kavgalarıymış. Miles hatanı büyük ölçüde, hatta tamamen kendisinin olduğunu iddia etti. Kızın kendisi için nasıl böylesine önemli bir varlık olacağını ilk karşılaştıkları zamanda anlamamıştı. Hala da anlayamadığını anlattı. Kızı ailesi konusunda yalan uydurmuş. Annesi babasının öldüklerini, hiç erkek kardeşi olmadığını söylemiş ama şimdi tekrar ailesine döndüğü için kızın da gerçeği bilmesini istemiş ve ona gerçekleri anlatınca kız yalan söylediği için o kadar öfkelenmiş ki telefonu suratına kapatmış. Birkaç hafta kavga etmişler. Miles kızının aldatıldığı duygusuna kapılmakta haklı olduğunu söyledi. Onu hayal kırıklığına uğratmış. Kız da güvenini yitirmiş. Ancak evlenme teklif ettiği zaman kız yumuşamaya, Miles'ın kendisini bir daha hiç hayal kırıklığına uğratmayacağını anlamaya başlamış. Evlenmek, daha liseyi bitirmemiş bir kızla nişanlanmak. Oğlan gelecek ay onu görünceye kadar sabret, dedi. Sen de olabildiğince sakin davranmaya çalışarak onunla tanışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. 29 Mart, her zamanki gibi pazar günü valiyle telefon konuşması. Durumu düzelteceğini mi yoksa daha mı beter olacağını bilmeden sonunda oğlanın itirafını ona anlatıyorsun. Anlattıkların onun bir seferde kaldıramayacağı kadar ağır. O yüzden de tepkisi birkaç dakika içinde farklı aşamalarla gerçekleşiyor. Birinci aşama mutlak bir sessizlik. Anlattıklarını anlamadı diye bir daha tekrarlamak zorunluluğunu hissedeceğin kadar uzun bir sessizlik. İkinci aşama usul usul konuşan bir sesle, bu korkunç bir şey, dayanılmayacak kadar korkunç, nasıl gerçek olabilir sorusu. Üçüncü aşama, bir yandan aklı tekrar o yola geri gidip resmin eksik parçalarını tamamlarken, oğlanların kavgasını gözün önüne getirirken, Bobby'nin yere itilişi yeni baştan görürken, hıçkırarak dökülen gözyaşları. Dördüncü aşama, giderek artan öfke. Bize yalan söyledi, diyor. Bizi yalanlarıyla aldattı. Sen de oğlanın yalan söylemediğini, sadece konuşmadığını, suçluluk duygusu yarattığı, travma nedeniyle konuşacak durumda olmadığını ve bu suçluluk duygusu yaşamanın onu mahvolmanın eşine getirdiğini anlatıyorsun. Vayla, o benim oğlumu öldürdü, diyor. Sen de Miles'ın onun oğlunu yola ittiğini ve oğlunun ölümünün kaza olduğunu söylüyorsun. Bir saatten fazla konuşuyorsunuz. Defalarca onu ne kadar sevdiğini, Miles konusunda neye karar verirse versin, ne yaparsa yapsın onu her zaman seveceğini söylüyorsun. Vale yeniden ağlamaya başlıyor ve sonunda kendisini Miles'ın yerine koyuyor. Sonunda onun ne kadar acı çektiğini anladığını söylüyor ama anlamanın yeterli olup olmadığından emin değil. Ne yapmak istediğini, onunla yeniden karşılaşıcı bir kadar güçlü olup olmadığını bilmiyor. Zamana ihtiyacı olduğunu, yeniden düşünmek için daha çok zaman gerektiğini söylüyor. Sen de acele etmesine gerek olmadığını, onu hiçbir zaman istemeyeceği bir şey yapmaya zorlamayacağını söylüyorsun. Konuşma sona eriyor ve sen yine kendini boşlukta hissediyorsun. Akşam üzeri artık hiçbir yerin kendi yuvan olmadığı ve ömrünün son yıllarını bu boşlukta geçireceğin gerçeğini kabullenmeye başlıyorsun. 12 Nisan, kız sana tanıdığın birini anımsatıyor ama kim olduğunu çıkaramıyorsun. Onunla tanıştıktan 5 ya da 6 dakika sonra ilk kez gülüyor. İşte o zaman onu benzettiğin kişinin kesinlikle Suki Rothstein olduğunu fark ediyorsun. Yaklaşık 7 yıl önce bir öğleden sonra yakıcı güneş altındaki Hudson Caddesi'nde arkadaşlarıyla konuşup gülen ve sırtındaki kıpkırmızı giysiyle gençlik ateşinin en eşsiz, en görkemli simgesi gibi görünen Suki Rothstein. Pilar Sanchez sanki Suki Rothstein'in ikizi. İçinde yaşam ateşini taşıyan ufak tefek pırıl pırıl bir varlık. Dilerim tanrılar ona dostlarının talihsiz kızlarından daha iyi günler göstersin. Pilar cumartesi akşamın erken saatlerini Florida'dan geldi. Ertesi gün yani Paskalya pazarında da oğlanla beraber Downing Caddesi'nde onu görmeye geldiler. Oğlan ellerini kızın üstüne çekemiyordu. Sen rahat koltuğunda, onlar da karşındaki kanepede oturmuş konuşurken bile Miles kızın boynunu öpüyor, çıplak dizini okşuyor, kolunu omzuna atıyordu. Tabii sen kızı daha önce, neredeyse bir yıl önce Güney Florida'daki o küçük parkta görmüştün zaten. Onların ilk karşılaşmalarının, ilk konuşmalarının gizli tanığıydın. Ama kızın gözlerine bakıp çevresindeki her şeyi özümseyen, oğlanı kendine aşık eden o parıltılı kara gözlerdeki gücü seçemeyecek kadar uzaktaydın. Oğlan iyi haberlerle, en iyi haberlerle geldiklerini söyledi ve bir saniye sonra Pilar'ın tam burslu olarak Barnard'da kabul edildiğini, Haziran'da liseyi bitirir bitirmez New York'a yerleşeceğini öğrendi. Kıza karının da Barnard'a gittiğini, onu ilk kez Barnard'da öğrenciyken gördüğünü ve şimdi meşalenin oğlunun üvey annesinden Pilar'a devredildiğini söyledi. Sonra bunu duyduğundan neredeyse koltuktan yere yuvarlanıyordu oğlan. Kolombiya'da Genel Eğitim Fakültesine School of General Studies, Türkiye'de bulunmayan türde bir yüksek okul. Kaybolduğunu ve sonbaharda diploma almanın son aşamasına başlayacağını haber verdi. Okul parasını nasıl ödeyeceğini sordu. Bankada biraz parası olduğunu ve gerisinde öğrenci kredisine başvurarak halledileceğini söyledi. Senden yardım istemeyişi hoşuna gitti. İsteseydi seve seve verirdin ama bunu kendisinin üstlenmesinin ona moral vermesi açısından daha iyi olacağını biliyorsun. Konuşma ilerledikçe giderek daha mutlu olmaya başladığını, son 3 yıl boyunca hiç bugünkü kadar mutlu olmadığını fark ettin. Bu mutluluğun şerefine içmek, bu mutluluk yüzünden sarhoş olmak istedin ve Vayla oğlan konusunda ne kadar karar alırsa alsın, dünyada en çok sevdiğin iki kişi arasında bölmüş bir yaşam sürebileceğini, nerede ve ne zaman onlarla birlikte olursan bu mutluluğu yaşayabileceğini anladın. Akşam yemeği için Waverly ayındaki eski New York'un artık var olmayan New York'un o saygın lokantasına masa ayırttın. Pilar'ın öyle bir yeri beğeneceğini düşündün. Gerçekten de beğendi. Hatta kendi cennetteymiş gibi hissettiğini söyledi. Üçünüz Pascal yemeğinizi yerken kız seni soru bombardımanına tuttu. Bir yayın evinin nasıl çalıştığı konusundaki her şeyi öğrenmek istiyordu. Renzo Michelson'la nasıl tanıştığını, bir kitabı kabul edip etmemeye nasıl karar verdiğini merak ediyordu. Onun sorularını yanıtlarken kızın seni can kulağıyla dinlediğini, anlattıklarının tek sözcüğünü bile unutmayacağını fark ettin. Bir noktada matematik ve fenden söz açıldı. Hiç anlamadığın, iştenlikle itiraf ettiğin kuantum fiziği konusunda da bir tartışmayı dinlerken buldun kendisini. Sonra Pilar sana dönüp şunu dedi. Şöyle düşünün Bay Heller. Eski fizikte 3 kere 2'nin de altı etmesi ve 2 kere 3'ün de altı etmesi tersine çevrilebilir önermelerdir. Kuantum fizikte öyle olmaz. 3 kere 2 ile 2 kere 3 iki farklı konudur, birbirinden tamamen ayrı önermelerdir. Bu dünyada kaygılanmanı gerektirecek pek çok şey var ama oğlun bu kıza duyduğu aşk için hiç kaygılanmana gerek yok. Bu sabah uyandığında Mark Pratton'ın öldüğünü haber aldın. Daha 54 yaşındaymış, Northborough, Massachusetts'teki çiftliğinde onarmakta olduğu damperli kamyon üstüne devrilince ezilerek ölmüş. Önce Herb Skor, şimdi Mark Pritchard birkaç ay ülkenin gözünü kamaştırdıktan sonra gözden kaybolan talihsiz deha. Babanın dilinden düşürmediği sözü anımsıyorsun. Zavallı Herb Skor. Sen şimdi ölüler listesine yeni bir ad ekliyorsun. Mark Fitzroy. Huzur içinde yatsın. 19. ayrımın sonu, sayfa 254.